Ayrım 17. Görmek. Jose Saramago, sayfa 153. Bizi yersiz gezintilere sürükleyen bu konu dışı açıklamaların sakıncası, aldığımız her türlü önleme karşılık olayların bizi beklememiş olduğunu keşfetmemiz, hem de çok geç keşfetmemiz oldu. Olaylar alıp başını gitti ve biz görevimizi usta bir anlatıcının yapması gerektiği gibi yerine getiremedik. Şu anda elimizden her şeyin olup bittiğini utançla itiraf etmekten başka bir şey gelmiyor. Bizim varsayımımızın tersine kalabalık dağılmadı. Gösteri devam ediyor. Gürültüye bakılacak olursa şimdi insanlar sokakları yığınlar halinde doldurmuş durumdalar ve devlet başkanının konutunun bulunduğu yöne doğru ilerliyorlar. Yol üzerinde de başbakanın küçük sarayından, pardon, resmi konutundan başka yapı yok. Olayları izlemek için alayın başında yer alan yazılı basın, radyo ve televizyon habercileri sinirli sinirli notlar alıyor, olup bitenleri haber dairelerine telefonla bildiriyor, gazeteci ve yurttaş olarak duydukları kaygıları heyecan içinde dizginlemeden anlatıyorlar. Neler olup biteceğini burada kimse bilemiyor ama kalabalığın başkanlık sarayına saldırmaya hazırlandığından korkmak için haklı nedenlerimiz var ve başbakanın resmi konutu ile birlikte yol üstündeki tüm bakanlıkların da yağmalanabileceğini, hatta büyük olasılıkla yağmalanacağını da düşünebiliriz. Bu bizim içine düştüğümüz korkunun meyvesi olan bir mahşer kehaneti değil. Bu insanların her birinin kana ve yakıp yıkmaya susadığını söylemenin abartı olmadığını anlamak için allak bullak olmuş suratlarına bakmak yeterli. Dolayısıyla üzücü sonuçla karşı karşıyayız. Bunu yüksek sesle üstelik tüm ülkenin önünde kabullenmek bizim için çok ağır da olsa başka alanlarda çok etkili olan ve bu yüzden dürüst yurttaşlar tarafından alkışlanan hükümetin kenti öfke içindeki kalabalığın içgüdüsünü terk etmeye, sokakları halka gözetip kollayan muhbirlerin babacan ve caydırıcı varlığından, hazır kuvvet polislerinden, göz yaşartıcı bombalardan, su sıkan panzerlerden, polis köpeklerinden, kısaca söyleyecek olursak, frenleme mekanizmasından yoksun bırakmaya karar vermekle kınanacak ölçüde tedbirsiz davrandığını söylemek zorundayız. Hükümet başkanının geç dönem 19. yüzyıl mimarisine uygun olarak yapılmış küçük burjuva tarzı resmi konutu uzakta belirdiğinde beklenen felaket üzerine çekilen söylevler habercilik isterisinin en üst noktasına vardı. Habercilerin bağırtısı anırmaya dönüştü. Şimdi artık her şey olabilir. Çok kutsal Meryem Ana hepimizi korusun. Göklerdeki imparatorlukta yerlerini almış olan vatanın koruyucusu, şan ve şeref dolu ruhlar bu insanların öfkeden kudurmuş kalplerini yumuşatsın. Gerçekten her şey olabilirdi ama sonuçta gösterinin sona ermesi dışında kalabalığın bizim görebildiğimiz bölümünde elbette hiçbir şey olmadı. Konutun köşelerinden birinde yer aldığı dört yol ağzında kortejin geri kalan bölümü meydanlara ve yan sokaklara dağıldı. Emniyet kuvvetlerinin matematikçileri orada olsalardı, toplam 50 bin kişinin olduğunu söylerlerdi. Oysa tam ve eksiksiz sayı bunun 10 katıydı. Çünkü biz göstericilerin hepsini teker teker saydık. İşte tam o sırada hareketsiz kalabalıktan çıt çıkmazken televizyonun bitirim habercilerinden biri kellelerden oluşan o okyanusun içinde tanıdık biri olduğunu fark etti. Onu yarısı sargılar içinde olduğu halde ilk bakışta yüzünün sağlam tarafında şans eseri şöyle bir görebildiği için ve kolayca anlaşılacağı gibi sağlam taraf yaralı olan tarafı onayladığı için hemen tanıdı. Haberci kameramanın da arkasından sürükleyerek kendine kalabalığın arasından yol açtı. Sağa sola lütfen lütfen bırakın geçelim, yol açın bize, çok önemli diyordu. Ve ona yaklaştığında, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Belediye Başkanı lütfen dedi ama aklından geçenler o kadar kibar şeyler değildi. Bu herifin burada ne işi var? Haberciler genellikle belliye kuvvetli kişilerdir. Bizimki de bombanın patladığı akşam meslektaşlarının herkesin içinde hak etmediği biçimde azarlandığını unutmamıştı. Ona ne yapacağını çok iyi biliyordu. Mikrofonu başkanın burnuna uzattı ve kameramana yeraltı örgütlerinin aralarında kullandığı işareti andıran bir işaret yaptı. Bu çekim yap anlamına gelebileceği gibi rezil et şunu anlamına da gelebilirdi ki bu durumda o iki buyruk olasılıkla iç içe geçmişti. Sayın Belediye Başkanı size burada rastlamaktan duyduğum şaşkınlığı ifade etmeme izin verin. Neden? Söylediğim gibi size böyle bir gösteride rastladığım için ben de herkes gibi yurttaşım. İstediğim zaman gösteri yapabilirim. Hem de nasıl istiyorsam öyle, özellikle de şu anda, yani kimseden izin alınması gerekmediği bir durumda. Siz ötekiler gibi değilsiniz, belediye başkanısınız. Yanılıyorsunuz, 3 günden beri artık belediye başkanı değilim. Bu haberin herkese ulaştığını sanıyordum. Bildiğim kadarıyla bundan kimsenin haberi yok. Bu konuda bize hiçbir resmi açıklama gelmedi. Ne belediyeden ne de hükümetten. Benden bir basın açıklaması yapmamı beklediklerini sanmıyorum. İstifa mı ettiniz? Görevimden ayrıldım. Neden? Bu soruya verebileceğim tek yanıt ağzımı açmamaktır. Başkent halkı belediye başkanının, belediye başkanı olmadığımı size bir kez daha söylüyorum. Hükümete karşı yapılan bir gösteriye hangi nedenlerle katıldığını öğrenmek isteyecektir. Bu gösteri hükümete karşı yapılan bir gösteri değildir. Acıları dışa vuran bir gösteridir. Halk buraya ölülerini toprağa vermeye geldi. Ölüler toprağa verildi ama gösteri sürüyor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Onu bu insanlara sorun. Şu anda beni ilgilendiren sizin kişisel düşünceniz. Bu insanların gittiği yere ben de gidiyorum. Hepsi bu. Sandığa boş oy pusulası atanlara yani beyaz oyculara sempati mi duyuyorsunuz? Onlar doğru olduğunu düşündükleri şekilde oy kullandılar. Benim sempati ya da antipati duymamın konuyla hiçbir ilgisi yok. Peki ya parti? Üyesi olduğunuz parti sizin bu gösteriye katıldığınızı öğrenince ne diyecek? Onu gidip partiye sorun. Sizi cezalandırmalarından korkmuyor musunuz? Hayır. Nasıl oluyor da bu kadar kesin konuşabiliyorsunuz? Çok basit. Ben artık o partinin üyesi değilim. Partiden ihraç mı edildiniz? Ayrıldım. Belediye başkanlığından ayrıldığım gibi. İçişleri Bakanı'nın buna tepkisi ne oldu peki? Kendisine sorun. O göreve sizin yerinize kim geldi ya da gelecek? O konuyu biraz araştırın bakalım. Sizinle başka gösterilerde de karşılaşacak mıyız? Gelirseniz görürsünüz. Tüm politik kariyerinizi yaptınız, sağı bırakıp sola mı geçtiniz? Doğrusunu isterseniz hangi tarafa geçtiğimi günün birinde ben de bilmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanı, bana belediye başkanı deyip durmayın. Özür dilerim. Alışkanlıkla söyledim. Çok şaşırmış olduğumu itiraf ediyorum. Dikkatinizi çekerim. Manevi şaşkınlık, sizin şaşkınlığınızın manevi olması ilkesine hareket ediyorum. Kaygıya giden yolda atılan ilk adımdır. Ve o adımdan sonra sizin söylemekten çok hoşlandığınız gibi her şey olabilir. Bir sis tabakasının içindeyim. Ne düşüneceğimi bilmiyorum Sayın Belediye Başkanı. Yaptığınız kaydı silin. Patronlarınız söylediğiniz bu son sözlerden hoşlanmayabilir ve bana belediye başkanı demekten de artık vazgeçin lütfen. Çekimi zaten kesmiştik. Öyle yapmanız daha iyi olmuş. Bu sizi bazı sıkıntılardan kurtaracak. Gösterinin şimdi devlet başkanının sarayına yöneleceği söyleniyor. Bunu gösteriyi düzenleyenlere sorun. Onlar nerede? Kim? Herkes ve hiç kimse, öyle sanıyorum. Bu işin bir başı var mutlaka. Böyle gösteriler durduk yerde olmaz. Kendinden oluşmaz yani. Özellikle de bu büyüklükteki kitle hareketleri. Bugüne kadar olmamıştı. Beyaz oy olayının kendinden meydana gelmediğini düşündüğünüzü mü söylüyorsunuz? Zoraki çıkarsamalar yapmaya çalışmak aşırılık olur. İçimde sizin bu konuda dışarı vurmak istediğinizden daha fazlasını bildiğinize dair bir duygu var. Bir an gelir, hepimiz bildiğimizi sandığımızdan daha fazlasını bildiğimizi keşfederiz. Şimdi beni rahat bırakın, kendi işinize bakın, soru soracak başka birini bulun kendinize. Başlardan oluşan denizin hareketlendiğini görmüyor musunuz? Beni en çok şaşırtan şey, kimsenin bağırmaması, kimsenin yaşasın diye haykırmaması, birilerini bir şeyleri yuhalamaması, tüm bu insanların ne istediğini ifade eden tek bir slogan atılmaması, yalnızca insanın sırtını buz gibi yapan bir sessizliğin hüküm sürmesi. O halde korku filmi söyleminizi yeniden gözden geçirin. Sonuçta insanlar belki de bağırmaktan ve konuşmaktan yorulmuştur. İnsanlar konuşmaktan yoruldularsa benim mesleğim bitmiş demektir. Bugün ağzınızdan çıkan en doğru laf bu olacak belki de. Hoşça kalın Sayın Belediye Başkanı. Son kez söylüyorum, belediye başkanı falan değilim ben. Kalabalığın baş tarafı kendi ekseninde çeyrek tur atmış, şimdi ise daha sonra sağa dönüp ırmaktan gelen, taze havayı yüzünde duyumsayacağı geniş bir bulvara çıkan dik bir caddeye tırmanıyordu. Devlet Başkanlığı Sarayı yaklaşık 2 kilometre ötedeydi. Yol oraya kadar dümdüz gidiyordu. Habercilere gösteriyi izlemeyi bırakıp Başkanlık Sarayı'nın karşısına konuşlanmaları buyurulmuştu. Ne var ki olay yerinde çalışan profesyoneller için olsun, yazı işlerindeki meslek erbabı için olsun, haber değeri göz önüne alındığında gösterinin canlı olarak aktarılması tam bir zaman ve para kaybıydı ya da daha çarpıcı bir ifade kullanacak olursak medyanın hayalarına atılmış esaslı bir tekmeydi. Daha kibar bir dille söyleyecek olursak hak edilmemiş bir ilgi göstermekten başka bir şey değildi. Bu herifler adam gibi bir gösteri yapmaktan bile aciz diyorlardı. Hiç olmazsa devlet başkanının bir kuklasını yaksalar, bir taş fırlatsalar, birkaç cam kırsalar, eski bir devrimci marşı söyleseler, kısacası biraz önce toprağa verdikleri ölüler kadar ölü olmadıklarını dünyaya gösterseler bari. Ne gezer? Gösteri onların bu düşünü gerçekleştirmedi. Göstericiler meydanı doldurdular. Kapıları kapalı olan sarayı yarım saat kadar seyrettikten sonra dağıldılar. Kimileri evine yaya gitti, kimileri de otobüsle, başkaları da tanımadıkları ama dayanışma gösteren insanların arabalarına otostop çektiler. Bombanın yapamadığını o barışçıl gösteri yaptı. Sağcı Parti ile Merkez Parti'nin bağnaz seçmenleri aile meclislerini toplantıya çağırdı. Her meclis kendi şatosuna çekilip tartıştı. Çıkan sonuç ortaktı. Oy birliğiyle kenti terk etmeye karar verdiler. Ortaya çıkan durumda yarın patlama olasılığı bulunan başka bir bombanın bu kez kendilerini hedef alabileceğini, çünkü sokağın cezalandırılmayan ayak takımı tarafından fethedildiğini, bu davranışın hükümeti sıkı yönetimin en katı kurallarını uygulamaya yönelteceğini, böylece barışın kararlı savunucuları ile başı bozukluğu yaratanlara hiçbir ayrım gözetmeksizin aynı acımasız cezanın uygulanacağını, bunun da çok büyük bir adaletsizlik olacağını düşünüyorlardı. Yüksek iktidar çevrelerinden torpille kimi beyler söz konusu maceraya gözü kapalı atılmak istemediklerinden haklı olarak kendilerini kendi ülkelerinde tutuklu gibi görmeye başlayanların serbest bölgeye geçebilmelerini sağlayacak açık ya da örtülü izin koparabilme olasılığını ölçmek için hükümeti telefonla arayarak bir yoklama çektiler. Alınan genelde belirsiz hatta kimi zaman çelişkili yanıtlar hükümetin o andaki ruh halini kesin olarak ortaya koymamakla birlikte bazı koşullara uyuldu, bazı maddi karşılıklar verildiği takdirde elbette göreceli olarak yani her isteyene olmasa bile kaçakların belirli bir bölümüne göz yumulacağı varsayımının geçerli olduğu ve bu konuda ümit beslenebileceğini düşündürtmeye yeterliydi. Her iki partiden eşit sayıda seçilecek militanların oluşturacağı otomobil kervanlarını düzenlemekle görevli komite, bir hafta boyunca başkentteki çeşitli kamusal ve dinsel kurumlardan gelen danışman üyelerin de katılımıyla durumu büyük bir gizlilik içinde tartıştı. Sonunda Merkez Partisi'nden Yunan hayranı, allame bir üyenin önerisiyle 10 binlerin dönüşünün anısına Ksenofon adı verdikleri gözü pek bir eylem planını kabul etti. Göç etmeye aday aileleri kalemi ellerine alıp neyi götüreceklerini, neyi bırakacaklarını gözleri yaşlar içinde karar vermeleri için 3 gün süre verildi. Daha fazla değil. İnsanoğlunun ne menen bir şey olduğu herkesçe bilindiğinden bencil kaprisler, gizlice mal kaçırmalar, kolay duygusallığa sahte çağrılar, İkiyüzlü baştan çıkarma manevraları gırla gitti ama öte yandan hayranlık uyandıran özveriler de görüldü ki bu bizim insan olarak bu ve benzeri övgüye değer özverileri göstermeyi sürdürecek olursak Tanrı'nın anıtsal yaratılış tasarısına kendi payımıza düşen küçük katkıyı sonunda yapabileceğimizi düşünmemize yol açtı. Dönüş harekatının 4. günün şafağında yapılmasına karar verildi ve şansa bakın ki o gece bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı ama bu bir sakınca oluşturmadı. Tam tersine yağan yağmur o toplu göçe ileride kutsanacak bir kahramanlık niteliği kazandıracak ve aile yıllıklarında soylarının sahip olduğu erdemleri bütünüyle yitirmediklerini gösteren parlak bir kanıt olarak yerini alacaktı. Güzel bir havada huzur içinde yolculuk yapmak, camlardan akan suları, silecekleri sinirli sinirli çalıştırarak yol almaktan çok farklıdır. Komitenin inceden inceye tartıştığı çok ciddi bir başka sorun da beyaz oy kullananların, kaba deyişle beyaz oyucu olarak bilinenlerin bu kitle halinde kaçışa vereceği tepkiyi önceden kestirebilmekti. Şunu da unutmamak gerekir ki o kaygılı ailelerin oturduğu binaların çoğunda politik olarak onların tam karşısında yer alan aileler de vardı. Bunlar hiç de hoş kaçmayacak bir öç alma duygusu içinde. Sıradan bir deyimle ifade edecek olursak, kaçakların tekerliğine çomak sokabilir ya da daha sert önlemlere başvurarak kaçmalarını kesinlikle önleyebilirdi. Arabalarımızın lastiklerini indirecekler diyordu biri. Merdivenlere barikatlar kuracaklar diyordu bir başkası. Asansörleri bloke edecekler diye bağırıyordu bir üçüncüsü. Arabaların kilitlerine silikon sıkacaklar diye üsteliyordu ilk konuşan. Cam sileceklerini kıracaklar diyordu ikincisi. Adımımızı kapıdan dışarı atar atmaz üzerimize çullanacaklar diye uyarıyordu bir başkası. Büyük babaya rehin alacaklar diye yakınıyordu yine bir başkası. Ve bunu öyle bir ifadeyle söylüyordu ki, bilinçaltında öyle olmasını istiyor sanırdınız. Tartışma giderek alevlendi, ta ki aralarından biri onlara, o binlerce kişinin gösteri boyunca sergilediği davranışın her bakımdan kusursuz olduğunu anımsatıncaya kadar. Hatta diyebilirim ki o insanlar herkesin örnek alması gereken bir davranış sergilediler. Dolayısıyla bu kez başka türlü davranacaklarından korkmak için bir neden yok. Her şey bir yana, bizlerden kurtuldukları için rahatlayacakları kanısındayım. Bütün bunlar iyi güzel de diye söze karıştı ikircikli biri. Bu insanların hepsi harika, bilge ve uygarlar ama ne yazık ki bizim unuttuğumuz bir şey var. Neymiş o? Bomba. Önceki sayfalardan birinde açıklandığı gibi birinin Halk Selamet Komitesi diye adlandırdığı ki bu niteleme kabul görmek bir yana ideolojik nedenlerle derhal reddedilmişti. Bu komitenin temsil yeteneği oldukça yüksekti. Bu da masanın etrafında tam 20 kişi vardı demek oluyor. O sözden sonraki huzursuzluğu görmek gerekirdi. Ötekiler başlarını öne eğdi. Sonra kınayıcı bir bakış. Asılmış adamın evinde ipten söz edilmeyeceğini bilmeyecek kadar görgüsüz olan o boş boğazın sesini toplantının sonuna kadar bir daha hiç çıkarmamasına yetti. Bu can sıkıcı olayın iyi tarafı, önceden kabul edilmiş iyimser varsayımı herkesin benimsemesi oldu. Kararlaştırılan günün sabahı saat tam 3'te aileler daha önce hükümetin yaptığı gibi yanlarında bavullar ve denkler, torbalar ve bohçalar, kediler ve köpekler, uykusundan uyandırılmış bir kaplumbağa, akvaryum içinde Japon balıkları, kafes içinde bir muhabbet kuşu ve tüneyine tünemiş bir papağan olmak üzere evlerinden çıktılar. Ama öteki dairelerde oturanların kapısı açılmadı. Bu kaçış manzarasıyla alay etmek için kimse sahanlığa çıkmadı. Kimsenin ağzından alaylı bir söz, bir küfür çıkmadı ve kervanların kaçışını izlemek için kimse pencereden sarkmadı. Ama bunun nedeni yağmur değildi. Elbette o kadar çok yürültü, patırtı oluyordu ki, o kadar pılı pırtının merdivenlerde sürüklendiğini, asansörlerin hem inerken hem çıkarken çıkardığı gıcırtıyı, bağırarak verilen öğütleri düşünün bir kere, birden yükselen haykırışları, piyanoya dikkat edin, çay takımına dikkat edin, gümüş tepsilere dikkat edin, resme dikkat edin, büyük babaya dikkat edin, ne diyorduk, komşular elbette uyanmışlardı ama kimse yatağından kalkıp, gözünü kilidin deliğine dayayarak, olup biteni gözetlemeye gitmedi. Çarşaflarının altında yeniden der top olurlarken birbirlerine yalnızca defolup gidiyorlar dediler. 17. ayrımın sonu sayfa 162.